bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Başucumda Müzik, Kürşat Başar. Kültür Yayınları, 6. baskı, Kasım 2003 İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Nisan 2007. Okuyan Işıl Sırakaya. Eğer hayatınızın herhangi bir anına gidip orada sonsuza dek kalacaksınız deseler, yalnızca iki şeyden birini seçmek isterdim. Biri, o çocukluğun bahçesindeki ağacın dalına asılı salıncakta sallanırken, öteki, bütün hayatım boyunca en çok sevdiğim adamla öpüştüğüm ilk gün. Herkes aşık olmanın ortak dilini bulup yazmaya çalışıyordu. Ama aslında bu kadar basitti işte. Birini öptüğünde salıncakta sallanır gibi hissediyorsan aşıksın. Başucumda Müzik bizi gerçekleşen bir rüyaya götürüyor. 50'li ve 60'lı yılların karmaşasında unutulup gitmiş gizli bir aşk öyküsünü anlatıyor. Orada sokaktan akordeon sesinin geldiği bir bahar sabahında, unutulmaz cumartesilerde, unutulmuş şarkılarda eşsiz bir duyguyu, tutmak isterken avucumuzdan kayıp giden o rüyayı okuyacaksınız. Hem de çok tanıdık bir yakın tarihin çarpıcı gerçeğinin içinde. Kürşat Başar 1963'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1989 yılında yazdığı Kış İkindisi'nin Evinde adlı ilk öykü kitabıyla Haldun Taner Öykü Ödülünü kazandı. 1990'da Konuştuğumuz Gibi Uzaklara, 1992'de Sen Olsaydın Yapmazdın Biliyorum, 1996'da Aşkı Bulmanın ve Korumanın Yolları adlı romanları yayınlandı. Yazı ve denemelerinin bir bölümünü İğreti Yaşamlar adlı kitabında topladı. Son romanı 2003 yılında çıkan Başucumda Müzik, Hülya Aksular ve Sibel Sürel'in başrollerini oynadığı Kozalak adlı modern baleyi yazdı. TRT 3'te Caz Duygusu adlı programı 6 yıl sürdü. Akşama Doğru, Günlerle Gelen, Tempo, Her Şey Yolunda adlı televizyon programlarını yaptı. Halen Power FM'de sabah yorumlarını sürdürüyor. Gazeteciliğe 1981 yılında Hürriyet Gösteri Dergisi'nde başladı. Daha sonra Güneş Gazetesi Sanat Editörlüğü, Aktüel Dergisi Editörlüğü ve Tempo Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği gibi görevlerde bulundu. 1990 yılında Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığına başlayan Kürşat Başar, 1996'dan sonra Yeni Yüzyıl ve Star gazetelerinde yazarlığını sürdürdü. Bazen kendimizi bir hayalin içinde sanırız. Ama aslında yaşadıklarımız gerçektir. Bazen de her şeyi gerçek sanırken aslında yalnızca hayal gördüğümüzün farkına varmayız. Bu kitapta yazılanların hepsi gerçektir. Ama aynı zamanda hepsi yalandır. Çünkü onu ben yazdım. Anneme. Başucumda müzik olmadan uyuyamam çocukluğumdan beri. En azından şu küçük müzik kutusundan gelen o eski aşk şarkısı mutlaka çalar. Beni çok uzak günlerin unutulmaz resimlerine taşır. İnsan belleğini tuhaf. O resimler sanki birden canlanır, renkleri yeniden seçilir, bozulmuş bir zaman makinesine girmiş gibi yıllar içinde sizi oradan oraya savurur. Görüntülerle zamanlar birbirine karışır. Hangi kokunun hangi anıya ait olduğunu bilemez insan. Yalnızca belki de kendiliğinden hangisinin onun için değerli olduğunu bilir ve kimi zaman belleğin o karmaşık düzeneğinde savrulurken, görüntüler sanki hızla giden bir trenin camlarından geçermiş gibi akarken, içlerinden biri kısacık bir an için parıldar ve o ana, o resme, o yaşandığı zaman farkına bile varılmamış biricik duyguya dönmeyi dünyada hiçbir şeyi istemediğiniz kadar çok istersiniz. Bazı insanların evi yoktur. Hayatım oradan oraya taşınmakla, geçici yerleşilen evlerde, otel odalarında, misafirhanelerde, yollarda geçti. Şimdi dünyanın bambaşka köşelerindeki o evleri pek hatırlamıyorum. Hatırlamak güzeldir derler. Hayır, değildir. Anılar bir an için bizi gülümsetse bile, hemen sonra elimizi uzatıp tutmaya çalıştığımızda silinir giderler ve ne yaparsak yapalım ancak acı verirler. Eşyaya düşkünlüğüm yok, anıları saklamak gibi alışkanlığım da. Çok kez resimleri belleğime kazımaktan bile kaçınırım. Ama niye yarar? İşte bütün bir hayatın resimleri benimle gelmedi mi buraya kadar? Çocukluğumdan beri hep o kayıt düzeneğine şaşarım. Görüntüler, renkler, yüzler, manzaralar, fotoğraflar, evler, yollar, giysiler, sonra kokular, sesler, duygular, sonsuz bir hızla kaydediliyor belleğe. Bir kez daha karşılaştığımızda onunla ya da benzeriyle yeniden hatırlanması için. O karmakarışık, gitgide büyüyen, biriken arşivin içinde gezerim bazen. Bir türlü yakalayamadığınız, birbiri içine geçmiş, sürekli çılgınca dönüp duran sayısız çemberin arasında kaybolurum. Bir anıyı, bir duyguyu, yaşanmış bir anı hatırlayıp izlemek isterken bambaşka zamanlara, mekanlara geçerim. Nasıl olup da çocukluğun odalarındaki bir konuşmanın yarısı silinmiş kayıtlarını duyarken, birdenbire kendime yıllar sonra bambaşka bir yerde, bir deniz kıyısında ya da beklenmedik bir baharın kokusunu duyarken bulurum, bilmem. Artık uzayda yolculuk mümkün ama zamana yolculuk ancak belleğin bilinmez kentlerinde, kendi içimizde yapılabiliyor. Uzayda yolculuk. Şimdi hatırladığım o günlerde henüz bu sözcük bizim için bir masalın gizemli dünyasını çağrıştırıyordu. Ve biz sıradan insanlar için dünyanın sınırlarının ötesinde inanılmayacak şeyler vardı. Sonsuz hayal gücünün yarattığı yeni dünyalar. Boşlukta, bilinmez bir evren parçasında birdenbire karşımıza çıkacak ürpertici canlılar. Korku, heyecan, bilinmezliğin yarattığı düşler. Kendi sınırlarını yıkıp sonsuz evrenin karanlığına çıkmanın o eşsiz duygusu. Kim bilir neler bulacaktık? Kim bilir ayın yüzeyine ilk insan ayak bastığında neler olacaktı? Bizi izleyip zaman zaman gizlice dünyamıza gelen o yaratıkların evreni gerçekten de çok yakında mıydı? Hayatın sırrını çözmek için dünyanın sınırlarını aşmak yetecek miydi acaba? Korkunç bir merakla bekliyorduk. Sonra gittiler. Birbiri ardınca uzayın karanlığında ateş saçan roketler yollandı. Derken bir gün ayın soluk yüzünde, kraterlerin üzerinde çocuklar gibi sıçrayarak yürüdüklerini gördük. Evet gördük. İnanılmaz bir şeydi. Gerçekten. Yalnızca masal kitaplarının karalamalarında, çizgili romanlarda, filmlerde gördüğümüz şey gerçek olmuştu. Oradaydılar. Ve biz buradan, oturduğumuz yerden onları izliyorduk. Bomboş bir yerde, ayak basılmamış gizemli bir ülkede, kraterlerin arasında komik kuklalar gibi sıçrayıp zıplıyorlardı. Evet gittiler ama aynı zamanda hayallerinde sonu geldi. Ne beklenmedik yaratıklar, ne gizli mesajlarımıza cevap veren uzak ülkeler vardı. Biz gittikçe evren bizden kaçıyor, uzaklaşıyordu sanki. O sonsuz karanlık bizi içine aldıkça daha da derinleşiyordu. Ve yalnızca kendi kendisine bir şeyler kanıtlamaya çalışan çocuklar gibi yapayalnız, kırışık yüzlü bir gezegene bayraklar dikip geri döndük. Hepsi bu. Kimselerin gelmediği yapayalnız bir yıldızda dalgalanan renkli kumaş parçaları. Çocuksu bir gururun sonsuz gökyüzüne bırakılmış izleri. Eğer orada bizi izleyen biri varsa yaptığımız bu komik anlaşılmaz şeye herhalde çok gülmüştür. Böyle ne çok şey geçmiş. Yaşarken pek farkına varamadığımız, kendi dışımızdaki dünyadan bize ancak gazete başlıklarıyla ulaşabilen yıkımlar, savaşlar, buluşlar, hiç bitmeyen bir dönüşüm onca yılda yanımızdan geçip gitmiş. Sanki dünya da bizim gibi büyümüş ve sihrini kaybetmiş. Çünkü oradan, çok uzaklardan, bambaşka bir yerden kendimize baktık ve sonsuzluğun içinde yalnızca bir toz tanesi olduğumuzu anladık. Sonsuz evrenin içinde bir toz tanesi. Anlayabildik mi gerçekten?
Küçük bir kız çocuğu olduğum günlerden beri bana hep aynı şeyi söylediler. Gerçekleri gör. Evet ama beni mutsuz eden gerçeği görüp de ne yapayım? Siz ne isterseniz düşünün, ben yalanları severim. Hayalleri, düşleri, kimseye zararı olmayan yalanları. İnsan işte böyle bir evin içinde oturup bunca yıldan sonra yalnız gerçekleri düşünse, ancak hayatının neden bu denli uzun olduğuna şaşabilir. Canı sıkılır. Hem kim bütün bu hayatın bir rüya değil de gerçek olduğunu söyleyebilir ki? İşte başımı yastığa koyup o müziği bir kez daha duyduğum an, kimsenin asla açıklayamayacağı rastlantıları arka arkaya dizip, bunun ancak bir kader, bir kurgu, doğduğumuz an alnımıza yazılmış bir yazı olduğuna inanabilirim. Ve kim bilir, belki de gerçekten öyledir. Hatırlamak yorucudur. Ama başarabilirseniz, hiç unutmazsanız, kaybettiklerinizi, resimleri, ayrıntıları, yüzleri, kokuları, sesleri hep yanınızda taşırsanız artık onları hatırlamanız gerekmez. Çünkü onlar hep sizinle kalır. Birer anı, kaybolup gitmiş hayatınızın silik, yıpranmış parçaları. Yeniden yaşanıp değiştirilmesi mümkün olmayan soluk fotoğraflar değil, hep şimdiki zaman gibi sizinle beraber gelen hayatın ta kendisi olur. Bazı şeyler unutulmaz. Yanınızdayken bile özlediğiniz, yanınızdayken bile hatırladığınız biri gibi. Onun için burada oturduğum bu yaz öğleden sonraları, kendi kendime bu tuhaf hikayeyi her keresinde başka bir yerden başlayabilirim. Ve bana öyle gelir ki, bütün o dağınıklığa, bütün o bölünmüşlüğe, bütün o hüzne, ayrılışlara, bekleyişlere, bütün o yalnızlıklara ve ne yaparsam yapayım, anlatılması, tanımlanması mümkün olmayan özleme rağmen bu, dünyanın en güzel hikayesidir. Elbette her keresinde başka türlü anlatacağım. Her keresinde unuttuğum şeyler ekleyeceğim. Ne fark eder ki? İşte bir bahar sabahı, buradan çok uzakta, o ışıklar kentinde, birdenbire açan güneşin çalar saatiyle uyanıyorum. Sevimli küçük bir otel odasında ve o şarkıyı duyuyorum. Bir daha asla unutmayacağım o şarkıyı. Sanki hala rüyamın içinden gelir gibi. Sanki rüya devam ediyor. İşte tıpkı şimdiki gibi, bunun bir rüya mı olduğunu, uyanıp uyanmadığımı önce anlayamıyorum. Sonra pencereye koşuyorum, açıyorum, sabahın serin esintisi yüzüme çarpıyor. Ve kör bir adam aşağıda, kapının önünde akordiyon çalıyor. Orada, ne çok zaman geçmiş, 40 yıl mı, daha çok mu? Boş ver. O sabah kör bir adam, her şey silindi ve artık yalnız sen varsını çalıyor. Ve ben bundan böyle her şeyi birbirine karıştıracağımı, gerçekle rüyayı artık asla ayırt edemeyeceğimi bilmeden şaşkınlıkla ona bakıyorum. Çünkü hangimiz günün birinde karşımıza çıkan beklenmedik bir rastlantının, masallarda küçük kahramanımızın karşılaştığı ve bütün macerayı başlatan o sihirli işaret olduğunu anlayabiliriz ki? Bunun nasıl bir rastlantı olduğunu düşünüyorum ve kalbim deli gibi çarpıyor. Sanki yanlış bir şey yapmışım gibi. Sanki hep beklenen ama ne olduğu bilinmeyen bir müjde gelmiş gibi. Sanki bir anda kalabalığın karşısında çırılçıplak kalmışım gibi. Sonra kapı çalınıyor ve anlıyorum ki hiçbiri rastlantı değil. Uzun saplı, rengarenk güller taşıyan üniformalı oğlanlar giriyor odaya bir ardına. Küçük odanın her tarafı kırmızı, beyaz, sarı, pembe, mor, turuncu güllerle doluyor. Kör şarkıcı hiç durmadan o şarkıyı çalıyor. Senden ayrı olduğum bir tek an yok. Çok uzaklarda olsam bile seni taşıyor her şey. Kokular, sesler, seslenişler. Ne zamandır görmüyor gözlerim. Unuttuğum, tanıdığım ne varsa bir tek senin yüzün. Çok uzaklarda olsam bile. O ilk an ve sonra hiç unutmadığım bu şarkı hep içime dokunuyor. Beni hem coşkuyla dolduruyor, mutlu ediyor, hem aynı zamanda derin bir acıyla ağlatıyor. Şarkının sözlerini çözmeye çalışırken gülleri kokluyorum. Güllerin içinden onun el yazısı çıkıyor. Çiçekleri aldığın zaman asla unutmayacağımıza söz verdiğimiz şarkıyı duyacaksın. Uzaklıkların bir anlamı yok. Eğer gerçekten de aramızda senin bir keresinde söylediğin gibi gizemli bir bağ varsa, onu taşıyacağını sandığın bu güzel şarkıyı dinle. Seni bana getirdiği gibi beni de sana getirsin. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama nereye gidersen git, peşinden geleceğimi bil. Bazı rastlantılar alın yasından başka bir şey değildir. Ve söyle bana, onu kim değiştirebilir? Elbette ezberimde. Bütün yazdıkları gibi, bütün buluşmalar gibi, bütün tarihler, bütün yerler, bütün telefonlar gibi. Kadınlar unutmaz. Ve gerçekten de bazı rastlantılar alın yazısından, hayatın bize beklenmedik bir hediyesinden başka ne olabilir? Bilemeyeceğimiz, asla anlayamayacağımız şey, yazgımızın neden böyle olduğu, neden bizi bambaşka bir yere taşıyabilecekken, tam olarak bilemediğimiz küçük bir ayrıntının, beklenmedik bir sürprizin, kaderin küçük bir oyununun, bizi hiç ummadığımız bir yere atıverdiği, o birkaç saniyelik hayat diliminin bütün bir ömrü nasıl belirlediği. Ne garip bir oyun. Herkes aynı oyunu her keresinde yeniden öğrenmek, aynı hataları yapmak, kendini korumak zorunda. Kimse bu oyunu gerçekten bildiğini söyleyemiyor. Bir başkası sana nasıl oynayacağını anlatamıyor. Bir kenarda durup yalnızca seyretme şansınız da yok. Seyirci bile olsanız oyunun içindesiniz. Bir biçimde onun parçası olmaktan başka hiçbir seçeneğiniz yok. Peki ama en azından bir yerde durup oynadığınız rolü değiştirebilir misiniz? Bu yalnızca cesaretle mi ilgili? Yoksa rastlantıları yönlendirdiğinizi sanırken aslında onlar mı belirliyor rolünüzü? Hiçbir şey bilmeden başlamak ve bütün kuralları kendi başımıza öğrenmek zorundayız. Attığımız her adımın yıllar sonrasını bilinmeyen bir gerçeği belirleyebileceğini düşünsek yaşayamayız. Haksızlık değil mi bu? Kimlerin girebileceğini bile belirleyemediğiniz bir oyunda asla tekrar şansınız olmadan yer almak zorundasınız. Hiç değilse bir şans daha verilseydi. Hiç değilse bir yol ayrımında verdiğimiz kararı değiştirip yeniden başlayabilseydik. Biliyorum olmuyor. Şimdi bir anının içinden başka bir anıya gidiyorum. Hadi gelin. Bana kaderimi belirleyen şeyin ne olduğunu soruyorsanız işte o şarkıdır. Evet, rüyamın içinde çalan bir şarkı. Eğer günün birinde gerçekten de bir başkasına her şey silindi ve artık yalnız sen varsın diyebildiyseniz ya da bunu gerçekten hissettiyseniz, bunun yalnız ayaklarınızı yerden kesen değil, aynı zamanda ne korkunç bir duygu olduğunu da bilirsiniz. İnsanın sihirli bir değneğin dokunuşuyla bir anda tümüyle unutmak için her şeyini verebileceği ama ne tuhaf, aynı anda bu mümkün olsa bile unutmaya kıyamayacağı bir duygudur bu. Her zaman sizin dediklerinizi yapacağını sandığınız içinizdeki benliğin birdenbire kendi başına sizi dinlemeden asi bir çocuk gibi çılgınca davrandığını fark etmenin çaresizliği. Onunla başa çıkamadığınızı görmenin verdiği şaşkınlık ve aynı zamanda onun peşinden giderek başka hiçbir şeyde bulunmaz bir heyecan duyduğunuz o maceranın vazgeçilmez çekiciliği. Bildiğim diller var ama hiçbir dilde o an içinde bulunduğunuz duyguyu anlatabilecek sözcükler yok. Ama durun, o bozulmuş zaman makinesi şimdi kendini savunuyor. Ve çocukluğun yaşandığı sırada hiçbir önemi olmayan ama sonra beklenmedik bir biçimde hayatı belirlediği anlaşılan sıradan anlarından birine taşıyor. Orada, tepede asılı duran ama küsmüş gibi soğuk güneşin parladığı o kış sabahına, 14 yaşımın Ankara'sına. Acaba çocukluk mu kentleri güzelleştirir anılarda? Yoksa gerçekten de yıllar geçtikçe bozuyor muyuz onları? Sonradan ne zaman gitsem, sanki o güzel güneşli günleri bile yitirmiş, eskimiş, hoyratça tıka basa doldurulmuş çirkin bir kent gördüm yalnızca. O büyük bulvarların, düzenli yeni binaların, büyük boşlukların, güneşli tepelerin, bahçeli güzel evlerin yerini, zevksiz, sıkıcı, içinde oturmanın bile bezdirici olduğu sıradan apartmanlar aldı. Kim bilir, belki de bozkır, pek görkemli sandığınız yeni uygarlığın simgeleriyle başlayan bu zamansız kuşatmayı reddediyordu. Sonraları kaledeki o eski evlerin yanında, yol boyunca tepelere yaslanmış fukara semtleri, iğreti kırık dökük hayatları gördükçe kendi kendime, bunca yılda büyük umutların başkentinde başarabildiğimiz bu mu diye düşünmekten kendimi alamadım. Bu kentin simgesinin Rasat Tepe'deki o soğuk anıt mezarı olması bana hep derin bir hüzün veriyor artık. Keşke yaşamdan sonra sonsuz bir hayat bekleyen eski firavunların geleneğini izlemek yerine, onun burada yepyeni bir ülkenin umutlarını taşıdığı günlerdeki alçak gönüllü sıcak evini korusaydık. Ölümü değil de hayatı bu kentin simgesi yapabilseydik. Ve keşke bütün bu evlerden onun gibi pek çok insan çıkabileceğine inansaydık. Evet, artık Ankara'yı sevmiyorum. Zaten yıllardır hiç gitmedim. Diyorum ya, belki de çocukken her şey başka türlü görünüyor. Belki de bahar güneşinin bile değiştiğini sanmamın nedeni kent değil de benim yorgun gözlerimdir. İnsanların bile üzerini kaplamış sandığım o pus, belki gerçek değil de benim gözlerime inen bir perdedir. Ama sanki o küçük bahçenin içindeki evimizden çıkıp, bisikletle gezip durduğum ya da kızakla okuldan çıktığımız kimi günlerde çantalarımızla, şimdi yerine büyük cam binalar, oteller yapılan yokuşlardan aşağı kaydığım kent, bu kent değil. Keşke çocukluğumun Ankara'sından aklımda kalan görüntüleri saklayabilseydim. Yeniden geri dönüp onların tek tek silinmesine, yerlerini yenilerinin almasına izin vermeseydim. Yazık ki belleğin huyu böyle. Zamanlarla birlikte görüntüler de karışıyor. Üst üste gelen görüntüler, sesler birbirinin yerini alıveriyor. İşte evde bir şeylerle oyalanırken bir tane o eski, güzel şarkıların yerine, televizyonlarda hiç bıkmadan çalıp durdukları bu yeni, berbat nakaratları söylerken yakalamıyor muyum kendimi? Ne yapalım? Eskiyen yalnız aynadaki yüzümüz olmuyor. Ayla'yla bahçede lastik oynadığımız o sakin yaz öğleden sonraları şuralarda bir yerlerde. Bize o zaman bir gün hatırlamaya çalıştığımızda ne kadar uzakta olacağını, onu çabucak yitireceğimizi ve yerine onun kadar saf, onun kadar güzel, onun kadar mutlu, onun kadar güven dolu hiçbir şey koyamayacağımızı söylemediler ki. Hayır, hiç söylemediler. Ha, işte annemizin sesini duyuyorum. Bizi çaya çağırıyor. Sıcacık cevizli böreklerin, elmalı kurabiyelerin kokusu buraya kadar geliyor. İçeri gireceğiz ve loş sofanın sanki bir tek o eski evlerde bulunan huzur dolu havası bizi sarıp sarmalayacak. Eskimiş, yüzü kirlenmiş koltuklara kendimizi atıp çaylarımızın gelmesini bekleyeceğiz. Ne zamandı? Ayla elinde bir kitapla gelmişti yine. Hatırlar mısın dedi. Yıllar önce bir gün bir dergide bana bir şiir göstermiştin. Bu adam büyük bir şair olacak demiştin. Nereden hatırlayayım dedim. Olmuş mu? Güldü. Bilmem. Al bak, yeni kitabı çıkmış. Çok sevdim ben. O gece okudum o kitabı. Bir yerinde diyordu ki, gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Hiçbir yere gitmiyor. Sahiden de bir yere gitmiyor çocukluk. Elimizden tutmuş gibi her yere bizimle geliyor. Ayrada vardı o resimler. Kızım, gösterme kimseye bunları. Bu halini gören adam seni alır mı hiç? Derdim ama dinlemezdi. İkimiz de oğlan çocuklarına benziyoruz. Saç baş dağılmış, yara bere içinde. Üstümüzde ekose pantolonlar, tulumlar. Ya boğuşurken, ya bir yerlere tırmanırken, ya ağaçtan atlarken. Ne garip. O izlerin çoğu benimle kaldı. Dizlerime, dirseğime, ayağıma bakarım bazen. İşte derim, şu aileyle dut toplarken ağaçtan düştüğüm gün. Şu bisikletle yuvarlandığım sabah. Kendi küçük tarihimin izleri, bölüm başlıkları gibi. Eğer hayatınızın herhangi bir anına gidip orada sonsuza dek kalacaksınız deseler, yalnızca iki şeyden birini seçmek isterim. Biri, o çocukluğun bahçesindeki ağacın dalına asılı salıncakta sallanırken, öteki, bütün hayatım boyunca en çok sevdiğim adamla öpüştüğüm ilk gün. O zaman bilmiyordum ama şimdi anlıyorum ki hayatımızda bir yerde anlaşılmaz biçimde bize gelen bir duygu sonradan hep bizimle kalıyor. Salıncağa bindiğim zaman hissettiğim o heyecanı, içimdeki o çekilmeyi, hayatımın bu en güzel öpüşmesinde de duydum. Ve belki de o anda yıllarca farkında olmadan aradığım şeyle yeniden karşılaştığımı anladım. Bütün o kitaplarda, filmlerde, şarkılarda, şiirlerde aşkı anlatıyorlardı. Yalnız onlarda değil, çok daha eskilerde, elimize geçen en eski yazılarda, efsanelerde, masallarda, duvarlara kazınmış resimlerde de. Gizemli bir duygunun sizi alıp götürdüğü maceraları yaşamayanlar bile onun coşkusuna kapılıp bambaşka bir aleme gidiyordu. Kitaplar yazıp, deneyler yapıp, neredeyse bilimsel denklemlerle bu duyguyu tanımlamaya çalışanlar çıkmıştı. Herkes aşık olmanın ortak bir dilini bulup yazmaya çalışıyordu. Ama aslında bu kadar basitti işte. Birini öptüğünde salıncakta sallanır gibi hissediyorsan aşıksın. Görüyorsunuz işte aklımı toparlayamıyorum ki bütün bunları sizin de kafanız karışmadan anlatayım. Perili bir evin eski eşyalarla tıka basa dolu tavan arasına girmiş küçük bir çocuk gibi şaşkın her gördüğümü karıştırıyorum. Elimi alıp bakıyorum, içini açıyorum. Tam onunla oynarken bir başka şey gözüme çarpıyor. Öylesine orada unutulmuş bir kutu, kırılmış tahta bir at, kırmızı boyaları silinmiş, yalan söyledikçe burnu uzayan kukla. Kim bilir ne yazılı, eskimiş kurdelelerle sıkıca bağlanmış, sararmış mektuplar. Artık hatırlamakta zorlandığım insanların resimleri. Tozlanmış kitaplar, bacakları kopmuş bebekler, çalışmayan çalar saatler, teneke kutular, orasından burasından seramikleri dökülmüş, çatlamış biblolar. Ha işte şu, çocukluğumdan hatırladığım en eski şey değil mi? Abimin kırmızılı yeşili çelik trenleri. Rayların üzerinde giderken lokomotifinden duman çıkmasına hayranlıkla bakıyorum. Tren istasyona geldiği zaman mantosunu giymiş, şapkasını takmış, kolunda çantasıyla bir kadın, üniformalı bir adam, istasyon şefi, ellerinde tahta bavulları olan birkaç kişi bekliyor. Trenin kapısı kendiliğinden açılıp biri aşağı iniyor. Sonra tren giderken makas değiştirilip bir köprüye sokuluyor ya da bir tünelden geçiriliyor. Bütün bunları odanın ortasında kurulmuş rayların etrafında, dizlerinin üzerinde dönerek, bir takım kolları çekerek abim yapıyor. Üstünde o kısa pantolonlu açık kahverengi tulumu ve ikide bir düşen askılarıyla ve ben o karışık renkli, desenli eski Erzurum halısının üzerine yüzüstü yatmış, dirseklerim yerde, ellerim yanaklarımda, hep ona ''Hadi düdük çalsın, duman çıksın'' deyip duruyorum. Eski bir fonografın kolunu çevirince birdenbire eski bir sevgiliye rastlamış gibi insanı alıp götüren o müzik başlıyor sanki. Eski bir sevgili mi dedim? Benim eski sevgilim yok. Benim bir tek sevgilim var. Bütün bu eşyanın arasından boyaları yer yer dökülmüş, parlak yerleri paslanmış, kırmızı bir bisiklet buluyorum. Elimle tozlarını siliyorum. Sıkışmış zilini sonunda çevirmeyi başarıyorum ve bir işaret gibi zilin çalmasıyla birlikte sanki bisiklete binip kendimi zamanın içinde bırakıyorum. Birdenbire kendimi tepeden aşağı deli gibi inerken buluyorum. O benzersiz kış gününe doğru. 14 yaşımın Ankara'sına. Avari günlerimin birinin serin, mutlu sabahına. O yokuş doğruca bizim evin sokağına iner. Oraya kadar zar zor çıkıp sonra büyük bir hızla hem korkmuş, yüreğim ağzıma gelmiş, hem de içimdeki o uçma hissiyle aşağı inmeye bayılırım. Yıllar sonra bir film gördüm. Küçük bir çocuk bisikletle böyle hızla gidiyor, gidiyor ve sonunda göklere, bulutların üzerine yükseliyor, uçuyor. İşte orada, o yokuştan aşağı inerken benim içimden gelen de aynı böyle bir şeydi. Yine öyle son hızla inerken, sokağın köşesinde abimi görüyorum. Uzun boylu tanımadığım bir adamla konuşuyor. Saçlarım dağılmasın diye kocaman bir kasket takıyorum, babamın kasketi. Her şeyi atarım da onu kıyıp atmamışım. Geçenlerde bir yerden çıktı. Bir an sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Oracağa oturup kucağımda kasketle ağladım. Yukarıdan bulutlar geçiyor. üzerlerine binip uzaklara, bilmediğim yerlere gidebileceğimi düşündüğüm beyaz toparlak bulutlar. Yanlarına hızla geliyorum ve bir an onlara çarpacağımdan korkup bisikleti döndürmeye çalışırken kayıp yere düşüyorum. Kalkıp üstüm başımı toparlamaya çalışırken abim gülerek ona dönüp, "İşte bu da benim küçük kardeşim," diyor. Yanaklarım kızarıyor, önüme bakıyorum. Film yıldızlarına benziyor bu adam. Şakaklarına yeni yeni ak düşmüş. Lacivert gözleriyle tuhaf bir uyum yaratıyor. Yakası derili, kahverengi, haki bir ceket giymiş. İçinde açık renk, kalın boğazlı bir kazak var. Başımı kaldırıp ona bakıyorum. Sert mi, yumuşak mı, tatlı mı, şeytansı mı, anlaşılmaz. Size mi, uzakları mı baktığı bilinmez gözleri, kış ışığında parlıyor. Abime dönüp alaycı bir gülümsemeyle, "Kızımız biraz yaramaz galiba," diyor. Ondan ilk duyduğum sözün yaramazlığım olması komik mi? Öyle oldu. Kim bilebilirdi ki? Eve dönerken, "Ne soğuk adam bu," dedim abime. "Soğuk mu?" diye güldü. "Fuat Bey mi? Sen ne anlayacaksın? Ankara'nın bütün kadınları ona aşıktır." O gece karanlıkta, soğuk odada, kocaman yorganların altında uyurken onu düşündüğümü hatırlıyorum. Günün birinde karşısına çıktığımda şaşırıp kalmasını ve ona hiç ilgisini çekmemiş oğlan çocuğuna benzeyen o küçük yaramaz kızın ben olduğumu söylediğimde ne yapacağını kuruyorum. Güzelliğim karşısında şaşkın kaldığını, ne yapacağını bilemediğini. Gerçekten bunları düşünüp düşünmediğimi merak ediyorsanız söyleyeyim. Gerçekten bunları düşünmüştüm. Bir film gibi o sahne gözlerimin önünde. Ama garip olan 14 yaşında bir kızın böyle bir hayal kurması değil. Sonradan olacaklar. Yorganı başıma iyice çektim. Bütün kadınların aşık olduğu adam, öyle mi? Ama elbette bu yalnızca bir gecelik bir hayaldi. Küçük bir kızın kimselerin bilmediği o benzersiz hayallerinden, kendi yazdığı bir masaldan, kendi kafasında yarattığı bir filmden başka bir şey değildi. Yalnız şimdi parçaları yerleştirip biraz geri çekilelim ki resmi daha iyi görebilin. "Okul yılları boyunca hep ayakları yerde değil," dedi babam benim için. Arkadaşlarım hep şaşırdılar yaptıklarıma. Ve sahiden de ayaklarım yerde değildi. Hala da öyle. Bir tek kanatlarım yok sanki. Nasıl olup da başkalarının önemsediği, kendilerini ille de içine sokmak için uğraşıp durdukları o kurallar beni hiç ilgilendirmedi. Bilmiyorum. Okuduğumuz kitaplarda başkalarının yapamadığı şeyleri yapan kadınlara hayran olurum ben. Yoksa zaten bir kitabın kahramanı olamazsınız. Ancak o kahramanın hayatını okuyanlardan biri olabilirsiniz. Hayır, ben onlardan biri olmak istediğimi biliyordum. Başkalarının hayatını okuyup hayaller kuran değil, o hayallerin kahramanı olan, hayallerini gerçekleştiren biri. Hem de küçücük bir çocukken, işte o hayalleri kurduğum gecelerden biri. İnsan kendi kaderini değiştirebilir mi? Ben kendi kaderimi kendim yazmaya karar verdim. Onun için kimsenin beklemediği şeyler yaptım. Kendime istediğim geleceği kurmaya kalkıştım. Belki de onun için oldu bütün bunlar. Bazen öyle düşünürüm. Sanki meydan okuduğum o güç bana alın yazısını ancak kendisinin yazabileceğini söylemek istedi. Hayat zormuş. Ben tabii bunu sonradan öğrendim. Yoksa hayata atılmakta hiç bu kadar acele eder miydim? Son sınıftaydım. Bir gün eve geldiğimde annemler bana şöyle dedi. "Kızım, yarın Süheyla teyzenler bize geliyor. Yanlarında misafir getiriyorlar. Oğulları hariciyeciymiş. Tayini Amerika'ya çıkmış. Galiba seni uzaktan görmüş." "Ne yani, beni istemeye mi geliyorlar?" dedim. Şaşırdım. "Evet ama ben bu işten taraf değilim. Sen daha küçüksün. Hem o kadar uzaklara gitmeni de istemem. Ama gelmeyin denmez, gelsinler. Biz de bir vakit ister, sonra usulen bir cevap veririz. Ben kimseyle evlenmeyeceğim. Ne diye evlenecekmişim? Nereden çıkartıyorsunuz bunları?" dedim, kızdım. "Kızım, zaten evlen diyen yok. Bu işler böyledir. Artık belli bir yaşa geldin. Arayan soran olacak. Alış," dedi. "Hiç de alışmam." Duvarımda İsmet Paşa'nın imzasıyla bir dünya haritası asılıydı. Büyük eski bir harita. Babam vermişti bana. Gittim orada baktım. Amerika o kadar uzakta ki, hayal gibi. Denizlerin, okyanusların arasında, yıldızlar ülkesi. Nasıl gidiliyor ki oraya? O kadar yol neyle geçilir? Neyle geçilecek? Gemiyle tabii dedi abim. Aman kim bilir ne kadar uzun sürüyordur. Hem beni vapur tutar. Bana bak, yoksa senin niyetin vardı bize mi rol kesiyorsun? Ben yaramaz kardeşimi kimselere vermem, haberin olsun. Hele öyle dünyanın bir ucuna zor gidersin biraz. Aman abi sen de eğleniyorsun benimle. Meraktan sordum işte. Ne işin var benim elin adamıyla? Bu devirde böyle görücü usulü mü evleneceğim? Hem de ben. Unuttun mu? Ben Türk kuşuna gireceğim. Tayyare pilotu olacağım. Tayyaremle gelip sen ata binerken üstünden geçeceğim. Zaten senden de bu beklenir. Yoksa gözümle görsen mutfağa girip de imam bayıldı yaptığına inanman. Aman Allah saklasın. Evimizin ışıkları hep yanardı. Hala da yanar. Benim oturduğum her yerde ışıklar yanar. Savaş günlerinden kalma bir sıkıntı mı? Belki. Annem hep, bu ne böyle canım, fener alayı gibi yanıyor her yer yine diye söylense de babam söndürmezdi. Işıkların yanması bana hep o güzel yılları getirir. Sanki hep oradaymışım, annem babam yanımdaymış, abimle çakalaşıyormuşum hissini verir. Bana yalnız olmadığımı hatırlatır. Ben yalnızlıktan korkarım. Işıkların yanmadığı yerlerde uyuyamam. Hiçbir zaman yalnız kalmak istemedim. Ama kaldım. Belki de dünyanın en kalabalık insanıyken bile yalnız kaldım. Yapayalnız. Bütün ışıkları yakıp geceler, günler geçirdim. Çünkü hayat böyledir. Eğer yalnız kalmaktan korkuyorsanız herkese iyi davranın. Başkalarının dediklerini yapın yoksa sizi tek başınıza bırakırlar. Yine ışıklar yanıyordu. Benim uzun işlemeli elbisemle abim çok eğlendi. Aman aman bizim ufaklık meğer bir hanımefendiymiş de biz bilmiyormuşuz. Bu topuklu ayakkabılar da pek yakıştı. Bir de yürümeyi becerebilsen. Aynanın karşısında kendime baktım. Saçlarım taranmış, uzun omuzlarıma akıyor. Annem kirpiklerime rimel sürmüş. Yakalı, uzun, önden düğmeli, soluk kırmızı elbisenin hafif incecik kumaşı çok güzel. Annem odaya girip beni öyle görünce bana değil aynaya baktı bir süre. Sonra aynada göz göze geldik. Canım kızım, bu kadar büyüdün mü sen sahiden? Gözümüzün önünde farkına bile varmadık mı dedi. Gözleri doldu. Zaten annem her şeye ağlardı. Ben ağlamam. Ama babamla karşılaşınca yanaklarım kızardı. Önüme baktım. O elimden tutup beni şöyle bir çevirdi. Aman aman benim küçük kaplanıma bakın. Kocaman kız olmuş. Vallahi kıskandım dedi. O akşam hepimiz benim bu süslü bebek halime gülüyorduk. Sonradan Turgut dedi ki, ben o gece kapıdan girip de seni görünce neye uğradığımı şaşırdım. Pantolonlu, kasketli, Avrupa'yı sıska bir kız beklerken, böyle bir güzellik görünce kalbim yerinden çıkacak gibi çarpmaya başladı. Halbuki benim onu görünce kalbim çarpmadı. Bir tek sesinin ne kadar güzel olduğunu, ne güzel konuştuğunu düşündüm sonra. Radyo gibi konuşuyor dedim abime. Daha çok önüne baktı. Göz göze ya bir kere geldik ya gelmedik. Sonra ben içeri gittim. Abimle koridordan dinledik. Sebebi ziyaretimiz... Şapşal tuzlu kahveyi afiyetle içiyor dedim güldük. İçeri kaçtık. Tabii fark ettim ama ne yapayım böyle muzurluğun da hoşuma gitti dedi Turgut sonradan. Yok canım kimsenin aklına benim böyle bir evliliği kabul edeceğim gelmiyordu. Hatta bir iki gün bu konu konuşulmadı bile evde. Sonra araya başkaları girdi. Babamın hatırını saydığı kimseler gelip gitti. Aile bana bütün merasimi film gibi anlattırdı durdu. Biz kıkır kıkır bunları konuşup gülerken annemden azar işittiğimizi bile hatırlarım. Bizde evlenecek göz var mı diyordu Ayla. Hiç çekemem başımda kazık gibi adamın birini. Ben canım ne isterse onu yapacağım. Kendim çalışıp kendim yiyeceğim işte o kadar. Onunla kurduğumuz hayaller vardı. Her şeyden önce karış karış Anadolu'yu gezecektik. Sonra da dünyayı. Babamın söylediği gibi erkekleri geçip en ön sıralarda oturacaktık. Sonra bir akşam babam beni çağırdı. Oturma odasında yine bütün ışıklar yanıyordu. Gel şöyle karşıma otur bakalım küçük hanım dedi. Ben de geçtim ağır açık kahverengi kadife koltuklardan birinde oturdum. İnce cam bardaktaki çayını her zamanki gibi kuru üzümle içiyordu. Bir yudum aldı, bardağı tabağa koydu, arkasına yaslandı. Kızım sen bu çocuğu gördün, söyle bakayım ne diyorsun? Benim diyeceğim belli ama sana yine de bir soruyorum dedi. Abim gazete okuyor, annem bir tabağa her akşamki gibi meyve doldurmuş yanımıza geliyordu. Koltuğun ucunda oturuyordum. Babamın karşısında ciddi bir şey konuşacağım zamanlarda gözlerine bakamazdım. Yine öyle yere bakıyordum. "Ben kararımı verdim," dedim. Pencereden salonun ışıkları, bizim yansımalarımız görünüyordu. Gözlerim dağılmış gibi uzaklara baktım. Dedi babam. "Evleneceğim," dedim. Annem elindekileri düşürdü. Yeşil kırmızı elmalar yerlerde yuvarlandı. Abim gazeteyi atıp yerinden fırladı. Babamın yüzü değişti. "Aa, ne diyorsun sen kızım?" dedi annem. "Yok yok, yine eğleniyor bu bizimle." "Yok, eğlenmiyorum, evleniyorum," dedim gülerek. "Delirmiş, başka bir şey değil, delirmiş," dedi abim. "Bir durun bakalım," dedi babam. "Kızım, bu şakası yapılacak şey değil. Ben senin istemediğini düşündüğüm için üstünde bile durmadım. Şimdi de adet yerini bulsun diye sordum. Çünkü artık bir cevap vermek lazım. Sen ne diyorsun? Sahiden istiyor musun?" Sesi titrer gibiydi. Çok şaşırdığı belliydi. "Evet, istiyorum. Kararımı verdim." Annem ağlamaya başladı. Ben bir şey söylediğim zaman yapacağımı bilirlerdi. "Hep bunlar senin başının altından çıkıyor," diye anneme kızdı babam. "Dünyanın öteki ucuna mı gidecek şimdi bu? Hem de tanımadığı adamın biriyle." "Anne, bir şey söylesene," dedi abim. Sonra babamın bakışıyla sustu. "Bir yere gitti, yok. Şimdi kapatalım bu konuyu, yarın konuşuruz. Zaten geç oldu," dedi babam. Kendi kendime dedim ki, "Sakın bu konuda fazla düşünme. Kararını verdin, bitti. Bir konuda fazla düşünürseniz hiçbir şey yapamazsınız." Ama abim bana küstü. Yatmadan önce odama gelip kapıdan başını uzattı. "Ben de seni akıllı sanırdım. Ne oldu hani tayyare hevesleri? Köylü kızları gibi ilk gelene varıyorsun demek. Aferin," dedi. Annem odama geldi, saçlarımı okşayıp uzun uzun konuştu benimle. "Sen daha çok küçüksün. Ev işi bilmezsin, idare bilmezsin, adamı tanımıyorsun. Biz yanında yokuz. Uzakta, tanımadığın bir yere gideceksin. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Sonra üzülürsen, sıkılırsan ne yaparız? Herkes senin bu şımarıklıklarına katlanmaz. Oralarda rezil olursunuz vallahi." "Hay yarabbim, nereden kabul ettim de çağırdım bunları ben. Hep benim kabahatim. Gerçi iyi munis bir çocuğa benziyor ama." "Ah anneciğim, annelerin her şeyi hemen anlayabildiklerini ben çok sonra fark ettim. Tam dediğin gibiydi. İyi, munis bir adam. Fakat içinde fırtınalar esen bir kadın, iyi, munis bir adamla ne yapar? Tabii o zaman bunları bilmiyordum, anlamıyordum." Ayla bunu duyunca dili tutuldu. Ne diyeceğini bilemedi, inanamadı. "Senin kaçığın biri olduğunu biliyordum ama bu kadarını bilmiyordum. Bari 5 tane de çocuk doğur da hep beraber oynarsınız," diyor. Benim onlarla eğlendiğimi, birkaç gün sonra vazgeçeceğimi düşünüyordu. Abim beni vazgeçirmek için alay ederek başa çıkamayınca bu sefer başka bir yol buldu. "Hiç değilse bir iki defa görüşsünler, bir yemek yesinler. Huyları uyar mı, konuştuklarını anlarlar mı görsünler. Bu ne biçim şeydir? Hiçbirinizin sesi çıkmıyor. Sanki bulunma Sint kumaşı. Hepi topu hariciye memuru. Nedir bu aceleniz? Hadi bunun aklı havada. Sizinkine ne oldu?" diye bütün gün annemin başının etini yiyordu. Sonunda bir akşam Turgut, abim, ben hep beraber yemeğe gittik. O bize hikayeler anlattı. Amerika'da nasıl bir hayatımız olacağını söyledi. Büyük adamlardan, olaylardan bahsetti. Orada dünya yeniden kuruluyordu. Biz de onun içinde yer alacaktık. Benim için de çok iyi olacak, dilimi geliştirecek, okuyacak, çevre edinecektik. Bunlar gelecekteki hayatımızda hep işimize yarayacaktı. Böyle bunları uzun uzun anlatıyordu. Ben fazla konuşmadım. Abim önce soğuk soğuk oturdu, sonra dayanamayıp konuşmaya katıldı. Onlar erkek erkeğe gayet güzel anlaştılar. Yemekten sonra abimin düşüncesi değişti mi bilmiyorum ama en azından artık direnmekten vazgeçti. Günler boyunca bizim eve gelen giden eksik olmadı. Annem, teyzem, halam hep gelenleri ağırlıyor. Bir yandan da bu hayırlı işten memnun görünüyor. Bir yandan yalnız kaldıklarında fısır fısır kendi aralarında tartışıyor, birbirlerine demedik laf bırakmıyorlardı. Evlenmeyi kabul ettiğim geceyi hatırlıyorum. Kendi kendime, "Sen romantik saçmalarla zaman harcayacak, bütün hayatını bir adamın gün boyu değişen davranışlarını izleyip manalar çıkartarak geçirecek bir kız değilsin. Aradı mı, aramadı mı, seviyor mu, sevmiyor mu, niye öyle dedi de böyle demedi diye elinde mendil yaşayamazsın. Onun için senin aşık olduğun değil, seni sevecek biriyle evlenmen en iyisi diyordum. Ne acayip, herhalde bunları o zamanlar okuduğum romanlardan çıkartmış olmalıydım. Ah, kendini pek akıllı sanan, inanmadığı kaderi kendi elleriyle yaratacağını düşünen zavallı insanlar. Yatakta, karanlıkta gözlerim açık yatarken, uzak bir ülkede, istediğim her şeyi yapabileceğim bir hayata gittiğimi, mutlu olacağımı düşünüyordum. Abim bile her zaman, sen buraya göre değilsin, şimdi küçüksün ama biraz daha büyüdüğün zaman yaptıklarını böyle gülerek karşılamayacaklar, haberin olsun, demez miydi? Niye yaşıtlarım romanlarda okudukları hayallerle beyaz atlı prenslerini beklerken, ben neredeyse isteyenlerin bile ummadığı bir kararı verip, evet demiştim acaba? Benim gibi dik başlı, asi, aklı beş karış havada bir kızın, bir erkekle el ele bile tutuşmadan ilk görücüye gelenle evlenip dünyanın öbür ucuna gitmeye kalkışmasına kim şaşmaz? Şimdi düşününce ben bile şaşıyorum. Her şey aceleyle oldu. Gelinlik bile dikilmedi. Teyzemin gelinliğini terzi Vesile kesti, biçti, bana uydurdu. Kafama çiçekli bir taç taktık. Çiçekleri annem kendi eliyle tek tek yerleştirdi. Aynada bakıp bir yandan çiçekleri takarken bir yandan hiç durmadan ağladı. Ayla kendini tuttu. Tuttu ama sonunda tam artık veda ederken bana sımsıkı sarıldı. Dayanamayıp o da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yavaş yavaş ne yaptığımın farkına varıyordum. Belki de çok uzun bir zaman onları göremeyecektim. En sevdiğim arkadaşımı, abimi, annemi. İşte belli etmese de gözleri dolu dolu, benden ayrılacağına hala inanamayan babamı. İtiraf edeyim ki bütün gün dişlerimi sıktım. Ellerimi yumruk yaptım. Yüzüme yapışmış garip bir gülümsemeyle herkese, yakında görüşeceğiz, sayılı gün çabuk geçer gibisinden bir şeyler saçmalayıp durdum. Herkes bebeklere benzediğimi söylüyordu. Zaten annem de bana yanımda götürmem için gelinlik giymiş kocaman bir bebek almıştı. Ayla onu elinde gezdiriyordu. O bebek her zaman değişmeyen gülümsemesiyle, boncuk gözleriyle her yere benimle geldi. Hep benimle kaldı. İşte şurada duruyor. Biraz kirlenmiş gelinliği artık. Pek fazla davetli olmayan bir nikahtan sonra kayınvalidemin evine gittik. Eve girince işte bir tek o zaman bana birden bir sıkıntı geldi. Kendi kendime, ah ben ne yaptım, ne yaptım diye söylenmeye başladım. Gözlerim doldu. Birisi dokunsa ağlayacağım. Oradan kaçıp eve dönmek mümkün olsa hemen yapacağım. O an tek istediğim yeniden kendi odamda, yatağımda olmak, yumuşacık yorganların altına girmek, sabah yine eski hayatıma uyanmaktı.